Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli, hafıza seni anmak ödevinde mi? Bütün deniz kıyılarında seni beklemeli, sen Eskimoların ısınması, sevgililer mahşeri. Aklım yeni bir akıldır çiçeklerden, mantığım mantığın üstünde yeni, içimde Nuh'un en yeni tufanı, dünyaya ayak basıyorum yeniden. Göz seni görmeli, ağız seni söylemeli, bütün deniz kıyılarında seni beklemeli. Yüzlerce yıl geçiyor belki, bir bulut geçiyor. Ben yeni doğmuş bir çocuk gibi, herkesin konuştuğu dilden mahrum ama yepyeni bir dil konuşmanın sevinci. Bütün deniz kıyılarında seni anmalı, sen buzulların erimesi, Eskimoların ısınması. Kıymetli dinleyenler, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Efendim, kendi Gök Kubbemiz programında Erkam Radyo frekanslarında sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu hafta kendi Gök Kubbemizde misafir edeceğimiz, yad edeceğimiz kıymetli isim, yüzyılımızın en güzel şairlerinden, dirilişin ve direnişin şairi, üstadımız, hocamız Sezai Karakoç beyefendi. Efendim, Sezai Karakoç 22 Ocak 1933'te Diyarbakır'da doğdu. Babası Yasin Bey 1. Dünya Savaşı sırasında Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir düşmüş olan orta halli bir tüccardı. Dedesi Hüseyin Bey de Plevne Savaşı'na katılmış, Gazi Osman Paşa'nın takdirini kazanmış yiğit bir kişiydi. Annesi Emine Hanım ev hanımıydı. Sezai Karakoç'un çocukluğu Ergani, Maden ve Piran'da geçti. İlkokula Ergani'de başladı ve buradaki eğitimini 1944 yılında bitirdi. Maraş Ortaokulu'na parasız yatılı olarak kaydoldu. 1950 yılında Gaziantep Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne girdi. Bu okulun maliye bölümünden 55 yılında bir yıl gecikmeyle mezun oldu. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarında okulun en dikkat çeken öğrencisi oldu. İlkokul öğrenciliği yıllarında Battal Gazi kitaplarını, Ahmediye ve Muhammediyeleri okuyarak, dinleyerek büyüdü. Ortaokuldayken Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp okuduğu, bildiği yazarlar arasındaydı. Lisede okuma listesine Batı klasiklerini de ekledi. Üniversite öğrenimine başladığında Doğu ve Batı klasiklerinin çoğunu okumuştu. Üniversite öğrenimi sırasında daha birinci sınıftayken asistanlık teklifi aldıysa da bu teklifin üzerinde durmadı. Liseyi bitirince felsefe öğrenimi görmek istemişti. Sonra ilahiyat okumak istedi ancak bu iki okulda öğrenim görmesi mümkün olmadı. Sezai Karakoç Siyasal Bilgiler Fakültesi sınavlarına girdi. Sonuçları beklemek için İstanbul'a Necip Fazıl'la tanışmaya gitti. Büyük Doğu'yla ise ortaokul yıllarında tanışmıştı. Ortaokul ve lise yıllarında tutkulu bir Büyük Doğu okuyucusu oldu. 1950'li yıllarda bizzat tanıştığı Necip Fazıl'dan bir daha ömrü boyunca ayrılmadı. 50'li yıllarda bir yandan Büyük Doğu'nun sanat edebiyat sayfalarını yönetti, bir yandan da Büyük Doğu'nun her işine koşturdu. Necip Fazıl'la senetlerine kefil olacak kadar yakınlık kurdu. Siyasal Bilgiler Fakültesinden sonra 30 Kasım 55 tarihinde Maliye Bakanlığı'nda Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümünde çalışmaya başladı. Burada çalışırken girdiği Maliye Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak 11 Ocak 1956'da Maliye Müfettiş Yardımcısı oldu. 3 Şubat 1959'da İstanbul'a gelirler kontrolörü olarak atandı. Görevi gereği yurdun birçok yerini görme imkanı buldu. 1960-1961 tarihleri arasında askerlik görevini Ankara ve Ağrı'da tamamladı. Askerlik dönüşü memuriyete devam etti. edebiyat çalışmalarına daha çok vakit ayırabilmek için 21 Haziran 1965 tarihinde resmi görevinden istifa etti. Fakat 6 yıl sonra 71 yılında tekrar bakanlıktaki görevine döndü ve gelirler kontrolörü oldu. Daha sonra Gelirler Genel Müdürlüğü İdari Davalar Müşavirliği görevini yürüttü. Ne ki aynı gerekçeyle 73 yılında resmi görevinden tekrar istifa etti. Bu tarihten itibaren herhangi bir resmi görev almadı. 26 Mart 1990'da şiir ve yazılarında, dergilerinde, kitaplarında ortaya koyduğu dünyayı gerçekleştirmek için Diriliş Partisi'ni kurdu. 7 yıl bu partinin genel başkanlığı görevini yürüttü. Diriliş Partisi 97'de Siyasi Partiler Kanunu gereğince Türkiye'deki il sayısının yarısında şubelerini açmadığı ve üst üste iki seçime katılmadığı gerekçesiyle kapatıldı. İlk yazıları 1950'li yıllarda Büyük Doğu'da yayınlanan Sezai Karakoç, 63'ten itibaren değişik aralıklarla Yeni İstanbul Gazetesi'nde Karakoç imzasıyla Farklar başlığı altında günlük yazı yazmaya başladı. Bu tarihten önce düzensiz aralıklarla haftalık Yeni İstiklal Gazetesi'nde de çeşitli yazıları çıkmıştı. Sezai Karakoç'un günlük yazıları düzenli bir şekilde 63'ten itibaren Yeni İstanbul Gazetesi'nde başladı. 67'de Bab-ı Ali'de Sabah Gazetesi'nde yazmaya başlayan Sezai Karakoç'un buradaki yazarlığı 10 ay sürdü. 74'te Milli Gazete'de Sur başlığı altında devam eden gazete yazarlığı 74'te tamamlandı. Dirilişi tekrar çıkarabilmek için buradaki yazarlığına son verdi, bu tarihten itibaren Diriliş Dergisi dışında hiçbir yere yazmadı. Efendim, az önce zikrettiğimiz Diriliş Dergisi'ni daha detaylı ifade etmekte, tanıtmakta fayda var. Diriliş Dergisi ve düşüncesi Sezai Karakoç adıyla özdeşleşti. Dünya savaşlarından yenik çıkan İslam dünyasının yeniden dirilişini amaç edindi. Bu uğurda yazı hayatı boyunca diriliş kavramı çevresinde zinde bir bilinç uyandırmaya çalıştı. Başta şiir, siyaset ve düşünce olmak üzere dünya Müslümanlarının uyanışına eserleriyle emek verdi. Tüm edebiyat ve düşünce hayatını diriliş nesli dediği yeni bir gençliğin yetişmesine adayan Sezai Karakoç'ta diriliş düşüncesi bir odak noktasıdır. Düşünce dünyasını sistematize eden diriliş kavramını ilk kez 54 yılında kullandı. 1954 kışında bir arkadaşıyla birlikte Yeni Ay adlı bir dergi çıkarmaya karar verdi. Bu dergi edebiyat kadar, hatta daha ziyade siyasete de yer verecekti. Derginin ilk sayısında Sezai Karakoç'un Tunus ve Cezayir'deki bağımsızlık savaşlarını konu alan Bir Milletin Basübadel Mevti başlıklı bir yazısı vardı. Dönemin zor şartlarında dergiyi dağıtıma vermeden önce prova baskıyı savcıya götürüp incelemesini istediler. Dergiyi inceleyen savcının kanaati şöyledir: "Siz deli misiniz? Derginiz derhal toplatılır ve siz de içeri girersiniz." Bunun üzerine dergiyi dağıtıma vermekten vazgeçtiler. Savcının yanlarında yolladığı iki polis nezaretinde bütün dergiler imha edildi. Sezai Karakoç bu yazıyı aynen 60'ta çıkan dirilişe aldı. Bu yazı Mehmet Yasin imzasıyla Yeni İstiklal'de bir kez daha yayımlandı. Böylece Sezai Karakoç'un ilk dergi denemesi sonuçsuz kaldı. Fakat bir yıl sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi son sınıftayken dirilişten önce iki sayı süren Şiir Sanatı adında bir dergi çıkarmayı başardı. Fransız şairlerinden yaptığı çevirilerle garip akımının yalınlaştırdığı şiir ortamına bir lirizm aşısı yapan dergide Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Gülten Akın, Orhan Duru, Muzaffer Erdost, Rami Ayaz, Seyfettin Başçılar, Erdal Öz, Nuri Pakdil, Abdullah Rıza Ergüven gibi isimlerin şiirleri de yer aldı. İki sayı çıkan ve geniş bir ilgi uyandırmasına rağmen dergi ekonomik nedenlerle kapandı. Ekonomik gerekçe sadece şiir sanatının değil, Diriliş Dergisi ve yayınlarının da yakasını hiçbir zaman bırakmadı. Her zaman birinci dereceden önemli bir mesele olarak kaldı. Sezai Karakoç'un adıyla özdeşleşen Diriliş Dergisi 7 döneme ayrılarak incelenebilir. Diriliş Dergisi 1. dönem Nisan 1960, Mayıs 1960, 2 sayı. Derginin 2. sayısı bayilere dağıtılırken sıkı yönetim ilan edildi. 27 Mayıs 1960 darbesinin gergin ortamında dergi çıkarmanın zorlukları göz önüne alınarak derginin yayımına ara verildi. İkinci Diriliş Dergisi dönemi ise Mart 1966, Mart 1967. Bu dönemde 12 sayı çıktı. Sezai Karakoç 1965 yılında memuriyetten istifa etti fakat umduğunu bulamadı. Ekonomik sorunlar yüzünden memleketi Ergani'ye dönmeye karar verse de bir arkadaşının Sezai Karakoç'u bu kararından vazgeçirmek için Diriliş'in tekrar çıkmasını sağlamasıyla memleketine dönmek fikrinden vazgeçti. Diriliş Dergisi'nin 3. dönemi ise Ekim 1969, Temmuz 1970 dönemleri arasında 12 sayı olarak çıktı. Dergi 16 sayı çıkardıktan sonra dönemin karışık toplumsal olaylarının el vermemesi ve Karakoç'un iki kitabının yasaklanması sebebiyle bir kez daha kapandı. 17 Ekim 1967'de İslam'ın dirilişi hakkında toplatma kararı çıktı. Sezai Karakoç bu kitabı yüzünden İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 163. maddeden yargılanmaya başladı. Aynı yıl bu davayla uğraşırken bu sefer Yazılar adlı kitabı toplatıldı. Sezai Karakoç, İslam'ın Dirilişi adlı kitabı sebebiyle 8 yıl mahkumiyetle yargılandı. İlk başta tutuklu olarak yargılandığı için bir süre sokağa çıkamadı. Sonradan tutuksuz yargılanmasına karar verildi, davalarına gidip gelmeye başladı. Bu davalardan dolayı Sezai Karakoç zor günler geçirdi. Davalar, namı diğer diriliş davaları 67'den 74'e kadar sürdü. Efendim Diriliş Dergisi'nin 4. dönemi ise Eylül-Ekim 74 ile Şubat 76 arasında 18 sayı, 6 Mayıs 76 ile 3 Ağustos 78 arasında 42 sayı, toplam 60 sayı. Diriliş Dergisi bu dönemde 19. sayısından itibaren haftada 2 gün, pazartesi ve perşembe yayımlanan bir günlük gazeteye dönüştü. Bu dönem dergide İsmet Özel'in 4 şiiri yayımlandı. Edebiyat dünyasında ismen tanıyıp şiirine büyük değer verdiğim bir Sezai Karakoç vardı. Onunla tanışmanın yolunu arayıp buldum diyerek Sezai Karakoç'a gelen İsmet Özel, hayatındaki yeni dönemin ilk şiiri olan Amentüs'ünü de Diriliş'te yayımladı. Efendim 6. Diriliş Dergisi döneminde 161 sayı Diriliş Dergisi bu dönemde günlük gazete olarak çıktı. 7. döneminde ise 133 sayı Diriliş Dergisi son diyebileceğimiz bu döneminde haftalık dergi olarak yayımlandı. Derginin bu döneminde Sezai Karakoç'un hatıraları da yer aldı. Bu dönem 5 Şubat 92'deki 131, 132 ve 133. birleşik sayıyla son buldu. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızda Sezai Karakoç'un hayatını daha iyi anlayabilmek, fikir dünyasına biraz daha girebilmek için hatıralarına yer vereceğiz. Sezai Karakoç'un kendi ağzından, dilinden birkaç hatırasını, anısını zikredeceğim, sizlere aktaracağım. 12 Eylül'den sonra biri benim Yitik Cennet kitabımda hem de sayfa numarası vererek insanları kesmeyi öğütlediğimi, anarşi ve terörün kaynaklarından biri olduğumu yazarak bir nevi bizi ihbar etmişti. Oysa bahsedilen kitap ve kitabın o sayfasında Kur'an'da, Tevrat'ta nice yazarın temas ettiği Hazreti İbrahim'in Hazreti İsmail'i kurban etme olayından bahis vardı. Ben de onun sembolik anlamına değinmiştim. Teröre, anarşiye dergimizde hep karşı oldum. Tasavvufi bir yazıyı insanı öldürmeye teşvik diye almak, yazılanı tam tersinden göstermek çabasıydı. Anlayanların gülümseyip geçtiği bir boşuna gayret. Kıymetli dinleyenler, Sezai Karakoç'un Fethi Gemuhluoğlu'yla da şöyle bir anısı var. Fethi Gemuhluoğlu beni ziyarete gelmişti. Ben de kendisine Petrol Vakfı Sekreterliği'nde iadeyi ziyarete gitmiştim. Hatta bazı fakir öğrenciler için burs ricasında da bulunmuştum. beni kırmamış, bu öğrencilere burs vermişti. Bir günde büyük postanenin önünde karşılaşmıştık. O eskiden olduğu gibi beni sitayişle övmüş, "Dirilişte sen yanındakilere iyi muamele edersin, onları Necip Fazıl gibi ezmezsin," demişti. Daha önce de yazdığım gibi genellikle birçok karşılaşmamda Necip Fazıl'ın aleyhine konuşmuştu. O zaman olduğu gibi bu sefer de itiraz ettim, öyle ayrıldık. Sezai Karakoç'un dilinden anılarına, hatıratlarına devam ederken kendisinin Ankara'daki pastanelerle alakalı bir anekdotu da var, onu da aktarmak istiyorum. Ankara'da daha çok pastanelerde şiirlerimizi yazmaya alışmıştık biz şiir yazanlar. Aynı alışkanlıkla İstanbul'da da akşamları daireden çıkınca bu tür yerleri arıyorduk. Beyoğlu'nda Baylan Pastanesi, şairlerin, yazarların uğradığı bir yerdi. Ben de oraya giderdim, yazı ve şiirlerimi orada yazardım. Bazen de Cemal'le giderdik, Fazıl Hüsnü Dağlarca ve bazı gençler de oraya gelirlerdi. Kıymetli dinleyenler, Sezai Karakoç hocamızın, üstadımızın bir misyonerle tartışması var. Bu misyonere verdiği cevapla aslında Sezai Karakoç'un fikir dünyasını çok daha iyi tahlil edebiliyoruz. Şöyle diyor hocamız: "Seni anladım, sen bir misyonersin. Çocukluktan itibaren en az 20-25 yıl bu görev için yetiştirildin. Yüksek tahsilin vardır. Teolojiden başka tarih, psikoloji, sosyoloji, antropoloji de okudun. Yabancı diller öğrendin. Görevin bu. Konuyu hakikat için değil, propaganda için konuşursun. Kulağını verip dinlemezsin. Şartlandırılmışsın, sadece bildiklerini tekrarlamak, telkin etmek istersin. Biz seninle konuşamayız. Ne zaman bizim de sizin burada açtığınız kitap evi gibi Londra'da, New York'ta, Paris'te, Roma'da Kur'an-ı Kerim'i tanıtan ve öğreten kitap evlerimiz olur, o zaman sizinle eşit olarak tartışabiliriz. Siz bugün İslam ülkelerine kültür istilacıları gibi girmişsiniz. Gücümüz olsa çıkarırız. Sizinle diyalogumuz bunun için söz konusu olamaz. Ancak dediğim şart gerçekleşirse ilmi tartışmalar olmak üzere karşılıklı münazaralar düzenlenebilir." Efendim, Sezai Karakoç'un eserlerinden de bahsetmek lazım. Önce şiir kitaplarını zikredeceğim. Körfez, Şah Damar, Hızır'la 40 Saat, Sesler, Taha'nın Kitabı, Gül Müştüsü, Şiirler 1, Hızır'la 40 Saat, Şiirler 2, Taha'nın Kitabı, Gül Müştüsü, Şiirler 3, Körfez, Şah Damar, Sesler, Şiirler 4, Zamana Adanmış Sözler, Şiirler 5, Ayinler, Şiirler 6, Leyla ile Mecnun, Şiirler 7, Ateş Dansı, Şiirler 8, Alın Yazısı Saati, Şiirler 9, Mona Rosa, Gün Doğmadan Bütün Şiirleri. Efendim, iki tane de hikayesi var Sezai hocamızın. Birincisi Meydan ortaya çıktığında, diğeri de Portreler ve birçok eleştiri, inceleme, araştırma, tiyatro, düşünce kitapları var. Düşünce kitaplarından hepimizin bildiği ve okumamızın boynumuzun bir borç olduğu birkaç kitap zikredeceğim. İslam'ın Dirilişi, Dirilişin Çevresinde, Diriliş Neslinin Amentüsü, Yitik Cennet, Ruhun Dirilişi ve Var Olma Savaşı. Kıymetli dinleyenler, Sezai Karakoç hocamızı geçen yıl kaybettik. Rahmeti Rahman'a uğurladık. Benim de bizatihi tanıdığım, tanıştığım, duasını aldığım bir hocamdı. Bundan sebep programımızın sonunda Sezai Karakoç hocamızın ardından yazdığım bir yazıyı sizlerle paylaşıp öylece veda etmek istiyorum. Sezai Karakoç'un ardından: "Ruh hürdür, vücut esir. Ruh baldır, beden zehir. Ruh hürdür Tanrı aşkıyla. Onca güzel köşesinden birinde, Leyla köşesinde geçiyor bu mısralar. Sezai Bey'in vefatından Karadavut Camii'ne sırtımı dayamış, kahvemi yudumlarken haberdar oldum. O an yanıma şair dostları oturdu sanki. Biri, ölüm mutlak ve ölüm muhakkak diyerek teskin ederken beni, bir diğeri nazlı bir sitemle, her ölüm erken ölümdür dedi. Sezai hocamız olsa, nihayet son buldu dünya sürgünüm benim derdi. o kahve kadar boğazıma düğümlenen başka bir şey olmamıştı. Her şeyin göz önünde, bağırış çağırış, aşikar, neredeyse çıplak yaşandığı bir çağın son münzevisiydi Sezai Bey. İdeallerin, kavramların, mekanların, ilişkilerin, davaların ağırlığının azaldığı, anlamının eksiltildiği, şuurların iğdiş edildiği dünyanın içinde olmadı hiç. İçini davasıyla doldurduğu bir dünyanın içinde yalın, yalnız ama sonuna kadar vakur yaşadı. Pandeminin, mesafenin, anlamsızlığın olmadığı bir yılın kurban bayramıydı. Sezai Bey'le bayramlaşmaya gittik. Uzun bir sohbetten sonra naçizane Sezai Bey için yaptığım ak güllerin olduğu Ebru'lu bir eser hediye ettim. Elini öptüm, bayramlaştım. Gözlerimden öptü ve sanatında daim olmanız niyazıyla evladım dedi. Ondan sonraki görüşmemiz dün Şehzadebaşı Camii'nin avlusunda oldu. Merhum sıfatının Sezai Bey'in ismiyle anılması herhalde hiçbirimizin içine sinmez, sinmeyecek. O, daha gençlik yıllarından itibaren ölüm fikrini geride bırakmış, neredeyse ömrünün her anını ulvi bir muştunun izini sürerek geçirmiş ve dirilişi bir şuur olarak, bir idrak olarak, bir hayat olarak sessizce yaşaya gelmişti. Yazdıklarım içimin anlatacaklarını söylemeye aciz kalıyor, farkındayım. Doğru söylemek gerekirse, hissettiklerimi ifadelere dönüştürmek konusunda hiç olmadığım kadar tereddütlü haldeyim. Yazmak, kelimelerle ifade etmek, paylaşmak, yayınlamak. Böyle şeylerin içi o kadar boşaldı, o kadar anlamsızlaştı ki, Sezai Bey'i bundan müstesna kılmak istiyor içim. Söylendikçe ister istemez içi çiğleşecek olan kelimelere yenilerini eklemeye gitmiyor elim. Kıymetli Sezai Hocam, seni senin mısralarınla uğurluyorum dünya sürgünümüzden. Çünkü sen kendinden bir şeyler kattın, güzelleştirdin ölümü de. Ellerinin içiyle aydınlattın. Ölüm ne demektir anladım. Yer değiştiren ben değildim, farklılaşan sendin. Sendin bana gelen aynalarla, sendin bana gelen sendin. Artık ölebilirdim, bütün İstanbul şahidim. Kıymetli dinleyenler, bu dünyada yitik cennetini aradı hep Sezai Bey. İnşallah gittiği diyarda Allah onu aradığına kavuştursun. Kabri pür nur, mekanı cennet, makamı âli olsun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Efendim, bu hafta kendi gök kubbemizde üstadımız, hocamız, yüzyılımızın en kıymetli şairlerinden, direnişimizin ve dirilişimizin şairi Sezai Karakoç beyefendiyi yad ettik. Bu programın zat-ı alilerine bir Fatiha ve dua vesilesi ve temennisi olması niyazımızla. Efendim, bir kendi gök kubbemiz programının daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek niyazıyla kendi gök kubbemiz programı Erkam Radyo frekanslarında ben Deniz İbrahim Selman Apa, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.